Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 19. mektup Mucizat-ı Ahmedi Risalesinden 3. nükteli işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mucizatı çok mütenevvidir. Yani çeşit çeşittir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 1000'den fazla mucizeye mazhar olduğu için bu mazhar olduğu mucizelerin hemen hemen bütün kainattaki nevirlerle irtibatı vardır. Yani hem dünyalılar hem ahiret hayatındakiler için hem bu görünen alemler açısından hem görünmeyen alemler açısından hem canlılar hem cansızlar açısından kainattaki bütün varlıkların her biriyle az çok Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir veya birkaç mucizesi söz konusudur. Peki neden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri çeşit çeşittir ve bütün türlerle, nevlerle irtibatı vardır, ilgisi vardır? Onun için de şöyle ifade ediyor. Risaleti umumi olduğu için hemen ekser envai kainattan birer mucizeye mazhardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rahmetten lil alemindir. Kainatın yaratılış gayesi ve yaratılış sebebidir. Dolayısıyla bütün kainata peygamber olarak tabiri caizse gönderilmiş gibidir. Hatta denilebilir ki o nur-u Muhammedi olmasaydı bu kainat yaratılmazdı. Bu kainatın yaratılmasının en önemli bir sebebi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam olduğundan ve rahmeten lil alemin bulunduğundan ve özellikle peygamber olarak sadece insanlara değil cinlere de gönderildiğinden peygamberimizin hemen hemen bütün kainatın nevileriyle bir irtibatı var, ilgisi var ve ondan dolayı da Cenab-ı Hak her nevi varlığa karşı bir mucizeyle veya birkaç mucizeyle onu mazhar kılmış. Burada belki birkaç mevzuyu özetlemekte fayda olabilir. Bir defa bir ağacın yaratılmasının esas sebebi, vesilesi o ağacın meyvesidir denilebilir. Veya bir fabrikanın kurulmasının ve çarklarının dizilmesinin sebebi o fabrikadan çıkacak olan üründür denilebilir. Dolayısıyla bu ağacı bu bahçıvana diktiren meyvedir. Bu fabrikayı bu fabrikatörü kurduran bunun mamulüdür denildiğinde nasıl bir mana ifade ediliyorsa bu kainatın yaratılışının sebebi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır denilebilir. Ve bu kainat fabrikası, bu kainat ağacı böyle bir meyve için tabiri caizse yaratılmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kainat içerisindeki bütün mevcudatla bu açıdan bir irtibatı ve ilgisi vardır. Mesela Levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk hadis-i şerifinde Allah-u Teala kutsi hadisinde sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdın buyuruyor. Yani bu alemlerin yaratılmasının nasıl Allah-u Teala bir ağacı çekirdekten, bir kuşu yumurtadan halk ediyor, yaratıyor, var ediyor ve bütün o ağaçtaki özellikler o çekirdeğin manevi programından ortaya çıkarılıyor. İçindeki özelliklerden ve içindeki güzelliklerden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu kainat ağacını da nur-u Muhammedi'den Allah-u Teala yaratmış. Hatta Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurmuş. Allah-u Teala'nın yarattığı ilk şey benim nurumdur. İşte bir ağacın çekirdekten yaratılması gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan da bu kainat halk edilmiş ve yaratılmıştır. İlk var edilen şey Allah vardı, Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Buhari hadisi. Bu hadis-i şerife göre Allah-u Teala ile beraber hiçbir şey yoktu. İşte Allah-u Teala'nın varlık alemine, halk alemine, mevcut alemine çıkaracağı ilk şey nur-u Muhammedi olmuş Ve onun nur-u Muhammedi çekirdeğinden de Cenab-ı Hak kainatı halk etmiştir. İşte kainatla bu açıdan da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ciddi bir ilgisi ve irtibatı vardır. Diğer taraftan bu kainatın devamı da yine Peygamberimizin nurunun devamına bağlıdır. Yani insanlar o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din ile amel etmezler ve o şeriat-ı Muhammedi'yi terk ederlerse o zaman kainatın devamına gerek kalmayacaktır. Bu açıdan da kainatın devamı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin, şeriatın ve İslam'ın hayata tatbikine ve yaşanmasına bağlıdır. Bir fabrika mamulat vermediği zaman, bir ağaç meyve vermediği zaman nasıl o ağaç artık devam ettirilmez, fabrika kapatılırsa bu kainat fabrikasının da mamulatı olan bu İslam dininin yaşanması ve Cenab-ı Hakk'a şükrü hakikinin yerine getirilmesi devam ettiği sürece kainat devam ediyor. Bunlar inkıtaya uğradığında, bunlar kesildiğinde ve bunlar terk edildiğinde o zaman kainatın devamına da gerek kalmıyor. Bir diğer konu açısından bakılırsa, mesela bu kainatın bütün varlıkları tusebbihu lehu semavat tusebbu vel ardu ve men fihinne hakikatince her şey gökler ve yer ve içindeki her şeyi Allah'a tesbih ediyor. Ama bunların tesbihatını biz görebiliyor muyduk? Eğer Nur-u Muhammed Aleyhisselam olmasaydı, Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermeseydi, bütün bu kainattaki varlıkların güzellikleri, özellikleri ve vazifeleri bilinmeyecekti. O varlıkların kıymetleri idrak edilmeyecekti. Sanki manasız, abes ve lüzumsuzmuş gibi algılanacaktı. Öyleyse kainatın hakiki manalarını, gerçek güzelliklerini ve temsil ettikleri Esma-i İlahiyenin cilvelerinin ortaya çıkmasını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilmesi, Kur'an vahyine mazhar olması ve bu kainatın güzelliklerinin bize açıklamasıyla mümkün olabilmiştir. İşte bu açıdan da bütün kainat bu güzellikleriyle ve özellikleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a alakadarları var, ilgileri var. Bir konu daha özetleyerek dersimize devam edelim. Bu kainattaki bütün varlıklar ebediyete aşıktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam duasıyla, ubudiyetiyle, kulluğuyla ebediyeti istiyor. İşte Peygamber Efendimizin arşı azama müteveccihen ellerini kaldırıp ebediyeti istemesine bütün kainat beraber amin diyorlar. Ya Resulallah, biz de senin duana iştirak ediyoruz. Senin o dediğin dualara amin diyoruz diye Peygamberimize iştirak ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a da evet ya Rabbena onun istediğini ver. Onun istediğini biz de istiyoruz. Biz de ebedi var olmak istiyoruz diyerek bütün kainat umumen toptan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasına amin diyorlar. Şimdi gelelim cümleyi bir daha okuyalım. Risaleti umumi olduğu için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği umumi olduğu için yani bütün kainatı ilgilendirdiğinden ve bütün kainata gönderildiğinden ekser hemen ekser envai kainattan birer mucizeye mazhardır. Kainattaki bütün türlerin her birisinden bir veya birkaç mucizeye mazhar olmuştur. Evet. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatlerine nail eylesin. Ancak o şefaati hak etmek için de o peygamberin getirdiği nur ile nurlanmak, o özelliklerle bezenmek, onun ahlakıyla ahlaklanmak ve onun getirdiği marz-ı ilahi, Allah'ın razı olduğu o güzellikleri hayatımıza uygulamakla mümkün olacaktır. Yoksa Allah korusun, peygamberimiz olduğu halde şefaatinden mahrum kalma riskiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Burada Bediüzzaman Hazretleri bir örnekle meseleyi açıklayacak. Güya, yani sanki, nasıl ki bir padişah-ı zişan, bir yaver-i ekremi, mütenevvi hediyelerle muhtelif akvamın mecma olan bir şehre geldiği vakit. Bir padişah-ı zişanın, yani şan sahibi bir padişahın, bir yaver-i ekremi, emirlerini tebliğ eden, onun istek ve arzularını insanlara ulaştıran, hediyelerini insanlara gönderen birisi. Her taife mütenevvi hediyelerle muhtelif akvamın mecma olan bir şehre geldi vakti. Elbette çok farklı hediyeler elinde bulunuyor ve çok farklı grupların, milletlerin ve insanların ya da varlıkların bulunduğu, toplandığı bir yere de o hediyelerle gidiyor. Şu halde böyle bir yere, böyle bir şehre, böyle bir beldeye geldiği vakit her taife onun istikbaline bir mümessil gönderir. Tabii bütün insanların onu ya da bütün grupların onu karşılaması, oraya toplanmaları mümkün olamayacağına göre o zaman her millet, her taife, her grup, her cemaat, her insan grubu onu karşılamaya bir mümessil gönderecektir. Evet, niçin? Onun istikbaline bir mümessil gönder. Yani onun karşılamaya bir mümessil gönderir. Kendi taifesi lisanıyla ona hoş amadi eder. Herkes kendi diliyle hoş geldin der. Öyle değil mi? Yani bugün biz insanların bulunduğu yere gittiğimizde onlar kendi dilleriyle bize hoş geldin diyecektir. Veya herhangi bir yere gittiğimizde o insanlar kendi halleriyle bize tavır sergileyeceklerdir. Kendi lisanlarıyla diyor, ne kadar güzel. Kendi taifesi lisanıyla ona hoş amade eder. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz der, karşılar. O hem hediyeler alacak hem de o hediyeyi getiren zata hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyecek. Der de bu normaldir ve herkes bunu kabul eder. Öyle de Sultan-ı Ezel ve Ebedin buradaki meseleleri değerlendirirken şu unat noktayı nazarından bakmak gerekiyor. Haşa, Allah-u Teala'nın gönderdiği Yaver-i Ekrem'iyle, Allah-u Teala'nın Padişah-ı Zülcelal olmasıyla insanların padişah olması arasında hiçbir ilgi yok. Sadece insanların yaptığı bir uygulamadan hareketle biz Cenab-ı Hakk'ın şu unatına bakıyoruz. Yoksa onun mahiyetini anlamak değil. Sadece şu unat noktasından varlığını anlamış oluyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Ben nasıl görmemle Allah-u Teala'nın görücü olduğunu anlarım. Ben nasıl ki her şeyi görüyorum. Ben nasıl ki her şeyi işitiyorum. Ben nasıl ki her şeyi anlamaya çalışıyorum veya anlıyorum. Yani kendimde bulunan özelliklerle Cenab-ı Hakk'ın şu unatının varlığını anlarım sadece. Yoksa Allah-u Teala'nın şu unatı haşa mahlukatın şu unatıyla benzemesi mümkün değildir. Nasıl ki onun zatı hiçbir şeye benzemez, öyleyse onun esması, sıfatları ve şunat-ı zatiyesi de hiçbir şeye benzemez. Leyse kemitlihi şeyundur. O hiçbir şeye benzemez. O samettir. Hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından elçi olarak gönderilmesinin, dünyadaki padişahların, sultanların, kendi yaverlerini elçi olarak göndermeleriyle benzetilmesi sadece Cenab-ı Hakk'ın bu şuunatını anlamak içindir. Varlığını anlamak içindir. Öyleyse Allah-u Teala da hediyelerini, istek ve arzularını, tabiri caizse iradesini, emir ve yasaklarını, kullarına verdiği hediyelerin, ikramların gönderilmesini elbette bir varlıkla yapacak. Ama o varlık öyle birisi olmalı ki Cenab-ı Hakk'ın bütün esma, sıfat ve şunat-ı zatiyesini hayatıyla gösterebilsin. Onun cilvelerini hem görsün, hem göstersin, hem de başkalarının görmesine ve göstermesine vesile olsun. Bu açıdan Allah-u Teala elbette bizim cinsimizden, dilinden anlayacağımız, yaşayışını örnek alabileceğimiz bir peygamberi göndermiş. Ama bu peygamber sadece insanlarla ilgili olmamış. Cinlerle de. Sadece cinlerle değil, meleklerle de. Ve sadece meleklerle değil, bütün kainatla da bu elçinin irtibatı, alakası olduğundan ve risaleti kainatı için aldığından, sadece mevcut durumu değil, kainatın evvelini, başını ve ahiret alemlerini, ebedi alemlerini de içine aldığından Allah-u Teala o peygamberi bu mahlukat alemine beşer suretinde elçi olarak gönderdiğinde, o halde gönderildiği bütün varlıklardan kendisini karşılamaya çıkacaklar. Bazı mümessiller, temsilciler özel tayin edilmiş varlıklar olmalı. İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Sultan-ı Ezel ve Ebed'in en büyük yaveri olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Neden en büyük yaveri dedi? Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan önce de 124 bin civarında yani 100 binden fazla peygamber geldiğini Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan öğreniyoruz. O peygamberlerin hemen hemen hepsi sadece bulunduğu kavme ve bulunduğu döneme peygamber olarak gönderilmiştir. Belli sınırlı dönemlerde ve belli gruplara peygamber olarak gönderilmiştir. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün daireleri de içine alan, bütün kainatı da içine alan, rahmetelil alemin olması unvanıyla kainata peygamber olarak gönderildiğinden en büyük yaveri olmuş Allahu Teala'nın tabiri caizse. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam aleme teşrif edip ve küre-i arzın ahalisi olan nev-beşere mebus olarak geldiği. Demek ki aleme teşrif etti kainata. İnsanlığa ve cinlere mebus olarak, elçi olarak gönderildiği vakit ve umum kainatın halıkı tarafından umum kainatın hakaikine karşı alakadar olan envar hakikat ve hedayayı maneviyeyi getirdiği zaman. Bu iki cümleyi dikkatle anlamaya çalışalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aleme teşrif etmiş, alemi şereflendirmiş tabiri caizse. Cenab-ı Hakk'ın ona ihsan ettiği nur ile nasıl güneş doğunca bütün yeryüzünü şereflendiriyor ışığıyla, ısısıyla, renkleriyle. Elbette onları yaratan Allah. Ama Allahu Teala o güneşle bize o ikramlarda bulunuyor. Öyleyse bu kainat aleminin manevi güneşi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdır. Cenab-ı Hak o manevi güneşimize ihsan ettiği nimetlerle bu kainatı, kainat içindeki alemlerin özelliklerini, hakaiki ilahiyenin ne olduğunu, ahiret alemlerine ait, dünya alemlerine ait, hangi varlık, hangi açıdan Allahu Teala'nın ismini bize gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta bizden istediği emir ve yasakları nelerdir gibi hem kainatı ilgilendiren, hem kainatın ahiret alemlerine, dünya alemlerine bakan, hem insanı, cinleri, melekleri vesaire varlıkları ilgilendiren her şeyin ışıklanması, nurlanması ve güzelliklerin ortaya çıkmasını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuruyla nasip etmiş Allahu Teala. Şimdi bu cümleyi bir de okuyalım. Umum kainatın Halık'ı tarafından. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kainatın Halık'ı tarafından gönderilen bir peygamber. Evet, kainatın Halık'ı tarafından, bütün kainatı yaratan zat tarafından, umum kainatın hakaikına karşı, kainatın bütün hakikatlerini ilgilendiren konularına karşı alakadar olan envar hakikat ve hedayayı maneviyeyi getirdiği zaman. Peygamberimizin getirdiği hakikatlar kainatı ilgilendiriyor. Sadece insanları veya sadece belli bir grubu değil. Çünkü kainatın manası onun getirdiği nur ile anlaşılmıştır. Ahiret alemlerinin yaratılması onun yaptığı dua ile nasip olmuştur. Dünyanın yaratılması da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan yaratılmıştır. Ve kainatın her bir özelliği o nur-u Muhammedi'nin neticesi olan Kur'an-ı Kerim ile ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ve yaşattığı hayatındaki sünnet-i nebeviyesi ile ortaya çıkıyor. Yani ışık, yani manevi güneş Kur'an'dır ve ruh-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hatta Üstadımız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu kainatın ruhuna benzetiyor. Ruh Muhammed kainatın ruhu hükmündedir. Kur'an-ı Kerim de kainatın aklı hükmündedir. Dolayısıyla bir insanın ruhu çıktığı zaman nasıl vefat ederse, bir insanın aklı zarar gördüğü zaman nasıl divane olursa, öyleyse şu kainattan Kainatın aklı olan Kur'an çıksa kainat divane olacak. Eğer bu kainattan ruhu Muhammedi aleyhissalatü vesselam çıksa, yani onun getirdiği şeriat, Kur'an, iman, İslam, o güzellikler tabiri caizse çıksa kainat vefat edecek. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği nur bütün kainatla alakadar hakikatları için alıyor ve kainatın varlığına ve devamına vesile olmuştur. Öyleyse böyle bir özelliğe sahip olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hedayayı maneviyi getirdiği zaman hediyeler nedir? Bir, bu kainatı yaratan bir zat var. En büyük hediye. Hatta Miraç'ın hediyeleri nedir diye sorulan soruların başında hakayık-ı imaniye birinci sıraya getirilmiş. En büyük hediye bu. Bundan büyük hediye olur mu? Yani biz insanların bedenlerine hizmet eden, evlerine hizmet eden bazı şeyleri hediye götürdüğümüzde bunlar onlara faydalı olduğu için ve bunlar onlara değer verdiğimizi gösterdiği için hediye olarak algılanır da insanların bu kainatı yaratan zatın, bu hediyeleri bize gönderen zatın kim olduğunun bilinmesinden daha büyük bir hediye olabilir mi? Bu kainatı kim yarattı? Hangi özelliklere sahip? Acaba benden ne istiyor? Ben nasıl bir davranış sergilesem benden razı olur diye bu düşüncelerime cevap vereceği olan bilgiler en büyük hediye sayılmaz mı? Hediyeleri mukayese ederken şöyle değerlendirmek lazım. Bedensel özelliklerimiz için bize getirilen maddi hediyelerle ebedi hayatımızı, sonsuz hayatımızı kurtaracak manevi hediyelerin mukayesesi Allah-u Teala'nın bize Peygamberimiz vasıtasıyla getirdiği hediyelerde yapacağımız mukayese inşallah daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Bu bir açıdan. Diğer açıdan baktığımızda hakikaten bu elimi bana kim vermiş? Ben bazen çocuklara soruyorum. Bu el kimin diye benim diyor. Kim verdi diyorum. Annem verdi diyor. Çocuk annesinde yaratıldığı için annesinin verdiğini zannediyor. Peki anneni kim verdi? Dolayısıyla bizim elimiz, gözümüz, dilimiz, ayağımız, böbreğimiz, atomlarımız, zerrelerimiz. Bizim içimizde ve dışımızdaki maddi her şey birer hediye değil mi? Bunları da bize kim gönderdi? Allahu Teala her an gönderiyor. İşte bunların bilinmesi bu hediyelerin. Veya manevi hediyeler açısından baktığımızda bize verilen akıl, ruh, kalp, vicdan, hissiyat, latifeler kim, nereden? Ebediyet duygusu, sonsuzluk arzusu, merak, endişe, sevgi. Hakikaten bu hediyeleri bize kim gönderdi? İşte bu hediyelerin de bize Allah tarafından gönderildiğini onun elindeki ferman ile, onun eliyle Allah bize gönderiyor. Bunların hediye olduğunu bize bildiriyor. Bir de ayrıca en büyük hediyeler o zatın varlığının anlaşılması, kainatı yaratan zatın o olduğunun bilinmesi ve bizden isteklerinin, marziyatının razı olduğun şeylerin de yine bilinmesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi hediyeleriyle. İşte gerek biz, gerek cinler, gerek melekler, gerekse maddi manevi kainattaki bütün varlıkların bu anlamda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği hediyelerle bir memnuniyetleri ve o hediyeleri getiren zata karşı bir şükranları, teşekkürleri ve hoş geldin demeleri söz konusu. Peki bu nasıl denecek? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün kainatın hakikatlerine karşı bütün manevi hediyeleri getirdiği zaman taştan, sudan, ağaçtan, hayvandan, insandan tut. Ta aydan, güneşten, yıldızlara kadar her taife kendi lisan-ı mahsusu ile ve ellerinde birer mucizesini taşıması ile onun nübüvvetini alkışlamış ve hoş amadi demiş. Evet. Burada bazı örneklerini vermiş. 19. mektupta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine mazhar olduğu ve onun eliyle Allahu Teala'nın ihsan ettiği o mucizelerin bir özetini görüyoruz. 300 kadarını. Burada sadece ismen zikretti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam taşlardan mucizelere mazhar olmuş. Mesela mübarek ellerine aldığı çakıl taşları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerine girince insanlar gibi zikir ve tesbih seslerini insanlar işitmişler. Bizzat o taşların seslerini işitmişler. Aman ya Rabbi. Yani insan ders almak istemez mi? Taşlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek elleriyle biat ederken, mübarek ellerine girerken, onlar hayatlanırlar, canlanırlar ve sesleri, zikrettiği sesleri insanlar tarafından duyulacak şekilde mucizeye mazhar olurlarsa. Bizler akıllı, hayat sahibi, şuurlu varlıklar olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle manen biat etmiş gibi onun getirdiği dinin hakikatlerini kabul ettiğimizi söylediğimiz halde onun dediklerini yapmazsak, onun güzelliklerini hayatımızda yansıtmazsak o zaman taştan daha taş, ağaçtan daha ağaç olmaz mıyız? Allah muhafaza. Demek ki taşlar kendi lisanı mahsusu ile Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bütün taşlar nevi adına, yani tabiri caizse taş grubu adına, taş türü adına Peygamber Efendimiz'e temsilci olarak çıkmış önüne, onu karşılamış ve ona hoş amade etmiş. Bunlardan birisi de Hacerül Esved'dir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam verirdi ve Peygamberi Aleyhisselam'la konuşurdu. Taştan, sudan. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam az bir suya dua eder, mübarek tükürüğün içine bırakır, bakarsın onlarca, yüzlerce insanın doyacağı bir hale gelir. Veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek ellerinden 10 musluklu bir çeşme gibi su akıttırırdı. Demek ki Peygamberimizin mucizelerine mazhar olan bu su cinsi, bu su türü kendi cinsinin, kendi türlerinin adına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mucizeye mazhar olmuş ve ona manen kendi türünün adıyla hoş geldin ya Resulallah, safalar getirdin ya Resulallah diye ona hoş geldin demiş. Onu karşılamış. Ağaçtan. Mesela ağaçlardan bir tanesini Peygamberimiz çağırıyor yanına. Ağaç yanına geliyor. Ve Peygamber Efendimiz emrediyor, hadi git, yerine gidiyor. Veya bir defi hacet için, tuvalet ihtiyacını gidermek için açık bir sahrada avret yerinin görülmemesi adına bir ağacın dalından tutar, affedersiniz. Bir hayvan yularından tuttuğunuz zaman arkanızdan sizi takip ettiği gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip eder. Demek ki bu ağaçlar kendi ağaçları türü namına, ağaçları nevi namına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bu hakikatlere karşı hoş geldin ya Resulallah, safalar getirdin ya Resulallah, senin emrine amadeyiz. Senin yaptığın dualara biz de amin diyoruz. Ve senin emrini dinliyoruz ya Resulallah demiş oluyorlar. Mucize diliyle, kendi ağaç lisanıyla. Hayvandan, evet, bir deve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor, sahibinden kaçmış, şikayet etmiş. Ya Resulallah bunlar bana işkence diyorlar diye. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi hayvan ile mucizeye mazhar olduysa, hangi hayvanın o mucizeye mazhar olduğu söz konusuysa, o hayvanlar kendi hayvanların türü adına, kendi hayvan türü adına Peygamber Efendimiz'e hoş geldin demiş oluyor. İnsandan tut, malum insanların da mazhar olduğu onlarca, yüzlerce mucize var. Ta aydan. Gökte gördüğümüz bu gezegenlerin, bu varlıkların adına ay mesela, bu onların adına. Mesela bununla ilgili çok orijinal ve güzel bir örnek var muhakematın sonunda. Hani insanın kalbi vardır. Sanki diyor semada, gökte o ay o göğün kalbi gibidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukluğunda göğsü yarılmış ve yıkanarak hem peygamberliğe hazır hale getirilmiş hem de Miraç'tan önce yıkanarak Miraç'a hazır hale getirilmiş. O mazhar olacağı o yüksek hakikatleri, o ağır yükleri taşıyacak ve onları tabiri caizse alacak özelliğe getirmek için göğsü yarılmıştı. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elinin işaretiyle ayın ikiye yarılmasını muhakematın sonunda Üstad Bediüzzaman Hazretleri sanki diyor gök kalbi hükmünde olan ayı Peygamber Efendimizin göğsünün yarılmasına ben de ona benzeyeyim diye kendi kalbi olan ayı ikiye bölmüştür, ikiye parçalamıştır diyor. Ne kadar güzel bir benzetme. Demek ki ay Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elinin işaretiyle ikiye bölünmekle, bu mucizeye mazhar olmakla, bu haliyle, bu duruşuyla gökler namına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hoş geldin ya Resulallah, safalar getirdin ya Resulallah, hepimiz senin emrine amadeyiz, senin yaptığın dualara amin diyoruz ve senin yolundan gidiyoruz demiş oluyor. Ve Subhanallah. Sonra güneşten, evet güneş de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesine mazhar olmuş ve mesela bir seferinde güneş biraz durmak suretiyle ikindi namazının kazaya kalması engellenmiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o mucize ile Allah dilerse biliyorsunuz mucizenin manası neydi? Allah'ın adetullah ve sünnetullah kanunlarını peygamberinin, elçisinin eliyle değiştirmesi ve o peygamberinin Allah'ın elçisi olduğunun tasdiki ve onayı anlamına geliyordu. Yani mübarek ellerimizden bizim su akmaz. Akıtamayız ellerimizden suyu. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden su akıtarak Allahu Teala ve bu adetullah kanununu onun için değiştirerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elçisi olduğunu onaylamış oluyor. Ha demek ki güneşin sahibi olan Allah, güneşin vazifesini biraz durdurarak ve ona dur emrini vererek o mucizeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesine bir hoş geldin, safalar getirdin dedirtmiş oluyor. Allah'ın mülküdür. Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Meseleye bu açıdan bakılınca herhangi bir sıkıntı kalmaz. Sonra yıldızlara kadar her taife kendi lisanı mahsusi ile ve ellerinde birer mucizesini taşımasıyla. Tabi her varlık Allahu Teala'yı tesbih ediyor. Ama biz o varlıkların tesbihlerinin çoğu zaman farkında olmuyoruz. Ne demek Allahu Teala'yı o varlıkların tesbih etmesi? Biliyorsunuz bir insanın birisinin sözünü tutması, onun dediğini yapması anlamına geliyor. Yani amiriniz bir şey emrediyor, yerine getiriyorsunuz, söz tutmuş oluyorsunuz. Biz de müminler ve Müslümanlar olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği o iman hakikatlerine iman etmekle ve getirdiği İslamiyet hakikatlerini yaşamakla, hayatımızı onun hayatına uydurmakla bir açıdan Allahu Teala'nın sözünü dinlemiş oluyoruz ve biz buna ibadet diyoruz. Evet. Yani Peygamber Efendimiz'e uymakla aslında Allahu Teala uymuş oluyor. Çünkü elçiye uymak, elçiyi gönderen zata uymaktır. Elçiye isyan, elçiyi gönderen zata isyandır. Öyleyse biz Peygamberimize itaat etmekle hakikatte Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Şu halde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahu Teala'dan bize getirdiği emir ve yasaklarına itaat etmekle biz Allah'a itaat etmiş oluyoruz, ibadet etmiş oluyoruz. Peki kainatta Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlemeyen bazı insanlar ve canavarlardan başka kim var? Her varlık Allah'ın emrini dinliyor. Öyleyse güneş Allah'ın emrini dinleyerek hareketlerinde, emri dinleyerek verdiği ışıklarında, emri dinleyerek ısılarında, ışıklarında, renklerinde ve etrafında şu kadar gezegeni tutmakla her an Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat etmiş oluyor. Ve kainatta hiçbir şey, hiçbir an Allah'ın emrinden dışarı çıkmıyor. Çıkamaz zaten. Öyleyse bütün varlıklar Cenab-ı Hakk'ın emrine itaat ediyorlar. Ve bu itaatleri onların ibadetleridir. Ve çıkardıkları sesler de o ibadetlerin ünvanlarıdır, işaretleridir, göstergeleridir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesine mazhar olan her bir varlık o işi yapmakla bir açıdan peygamberimize hoş geldin demiş oluyor kendi lisanıyla, kendi diliyle. Evet, taşlar, ağaçlar, sular, ay, güneş, yıldızlar, hatta ahiret alemleriyle ilgili mazhar olduğu mucizeler de o ebedi alemlerindeki o ebedi varlıkların kendi dilleriyle, kendilerine has özel lisanlarıyla Peygamberimize hoş geldin demiş oluyorlar. Ellerinde birer mucizesini taşımasıyla onun nübüvvetini alkışlamış, hoş geldin ya Resulallah, senin peygamberliğini alkışlıyorum, kainata ilan ediyorum ve ya Rabbel Alemin sen şahit ol, ben bu elçinin peygamberliğini kabul ettim ve hoş geldin diyorum demiş oluyor. Gerçekten bir insan olarak, şuurlu ve bilinçli bir varlık olarak ve özellikle bir Müslüman olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a manen ve madden hoş geldin ya Resulallah diyebilmek ve ey Rabbul Alemin, ey bu kainatı terbiye eden Rabbul Alemin olan Rabbim ve ey bu kainatın hakikatlerine karşı muhatap olup bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı elçi olarak gönderen Rabbim, biz senin gönderdiğin peygamberin peygamberliğini hem kalbimizle, hem bedenimizle, hem aklımızla, hem bütün organlarımızla, maddi manevi bütün özelliklerimizle hoş geldin diyor, kabul ediyoruz ve onun peygamberliğini alkışlıyoruz. Her namaz kılışımız peygamberimizin peygamberini bir alkışlamaktır. Her selam verişimiz peygamberimizin peygamberini alkışlamaktır. Evet. Her iman hakikatini, İslamiyet hakikatini bir başkasına örnek oluşumuz, ona uymamız yönüyle Peygamber Efendimiz'i alkışlamaktır. Bu açıdan bakıldığında acaba Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün kainatın hoş geldin deyip alkışladığı gibi biz de hoş geldin ya Resulallah, senin peygamberini alkışlıyoruz diyebiliyor muyuz? Ve her an Cenab-ı Hakk'a şu manzarayı sergileyebiliyor muyuz? Ya Rabbi, senin peygamberin peygamberliğini kabul ediyorum. Hem kalbimle, hem bedenimle, hem ruhumla, hem cismimle. Hem hayatımla, hem yaşantımla. Hem ticarette, hem ekonomide. Hem evde, hem okulda, işte. Hem arabada, hem yalnızken, hem toplum içerisinde. Her yerde, her zaman, her halde, her durumda, musibette, nimette, hastalıkta, sıhhatte, gençlikte, yaşlılıkta, hayatta, ölümde, sevgide, üzüntüde, barışta, savaşta, fark etmez. Ya Rabbel Alemin, senin gönderdiğin peygamberi her hal ve durumda tasdik ediyorum. Onun yaşantısını örnek alarak onu alkışlıyorum ve ona hoş geldin ya Resulallah diyorum. Her namazda hiç olmazsa, farzları kılarak da olsa, Esselamu Aleyke ya Resulallah diyerek, ey Allah'ın elçisi, Allah'ın selamı sana olsun diyerek onunla biatımı tazeliyorum. Onunla anlaşmamı, sözleşmemi yeniliyorum ve sözümde durduğumu gösteriyorum diyebiliyor muyuz? Gerçekten Peygamberimizin mucizelerini okurken ve dinlerken bu dersleri ve benzeri dersleri almak ne kadar güzel olur. Cenab-ı Hak bize bu dersleri almakla ve hayatımıza tatbik etmekle müşerref kılsın inşallah. Şimdi o mucizatın umumunu bahsetmek için ciltlerle yazı yazmak lazım gelir. Yani Peygamberimizin hayatında gösterdiği taşlardan, ağaçlardan, insanlardan, hayvanlardan, sonra Kur'an-ı Kerim'deki mucizelerden, sonra hayatında gelecekten haber verdiği, ahiretle ilgili alemlerin haber verdiği, geçmiş peygamberlerin hayatlarından haber verdiği, aman ya Rabbi, ne kadar çok farklı olaylarla ve farklı konularla ilgili mucizeleri var. Bütün bunları bahsetmek diyor, ciltlerle yazı yazmak lazım gelir. Muhakkikini asfiya, delail-i nübüvvetin tafsilatına dair çok ciltler yazmışlar. Mesela delail-i nübüvve isimli eserler var. Mesela bunlardan birisi Beyhaki'nin bakılabilir. İki cilttir. Sonra şifa şerhi var. Kendisi iki cilttir. Şifanın üzerine yazılmış şerhle beraber. Böyle iki cilt, üç cilt, farklı ciltlerle yazılmış ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizelerin toplandığı eserler var. İşte bu eserleri diyor Muhakkikini Asfiya, Delail-i Nübüvvet'in tafsilatına dair çok ciltler yazmışlar. Biz onları, o tamamının detayını onlara havale ediyoruz. Biz yalnız icmali işaretler nevinden O mucizatın kat'i ve manevi mütevatir olan külli envana işaret ederiz. Üstad Hazretleri burada bu 19. mektupta güzel bir metot sergileyerek bizim daha çok istifademize vesile olmuş. Yani biz o eserlerin tamamını okuyabiliyorsak ne mutlu. O kardeşlerimizi tebrik ederiz ve onları başkalarına da okumaya tavsiye ederiz. Ancak ona zamanımız yoksa ve özellikle güvenilir, sahih, manevi mütevatir ve bir de bunu tasnif edilmiş gruplar halinde görmek isteyenler için bu 19. mektup güzel bir özet denebilir. Özellikle bu asrın insanı her şeyi çabuk, kısa yoldan ulaşmak istiyor ve bir de hemen oradan alacağım dersi görmek istiyor. Bu açıdan 19. mektubun özel bir yeri var. İcmali, özet, hulasa, öz şeklinde bir de grup grup ayrılmış. Cinler taifesi, melekler taifesi, insanlar taifesi, ağaçlar taifesi, kuşlar taifesi, hayvanlar taifesi vesaire gibi farklı gruplarla ilgili Peygamber Efendimiz'e mazhar olduğu mucizeler tasnif edilmiş. Biz yalnız icmali işaretler nevinden o mucizatın kat'i, kesin ve manevi mütevatir olan külli envana işaret ederiz. Mesela diyelim ağaçlarla ilgili 10 tane rivayet var. Farklı farklı ağaçlar. Ama siz bir şey burada kesinleşti. Ağaçlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesine mazhar olmuş. İşte bu nev olarak manevi mütevatirdir. Yani tek tek o rivayetler tevatür derecesine çıkmasa da bir manevi şey gördük. Ne gördük? Evet, ağaçlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinlermiş. Bu mana manevi mütevatir. İşte bu anlamda 300 kadar mucize 19. mektupta özetlenmiş. İşte nübüvvet-i Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam delaili evvela iki kısımdır. Yani peygamberimizin peygamberliğinin delilleri, göstergeleri, onun peygamber olduğunun alametleri, işaretleri kesin, kat'i olarak kaç çeşittir? Önce ikiye ayrılır. Birisi irhasat denilen nübüvvetten evvel ve veladeti vaktinde zuhur eden harikulade halleridir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam mesela doğmadan önce Elem tara keyfe feala rabbuke bi ashabil fil, Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için hazırladığı ordunun ve başındaki filin mağlup olarak geri dönmesi aslında Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam peygamber olacak olan zatın irhasat nevinden bir delilidir. Yani bu Mekke ile bu Kabe ile alakalı olacak zat hürmetine Cenab-ı Hak o Kabe'yi muhafaza ediyor ve bu durum Allahu Teala'nın bir fiilidir ama yaratılacak, gönderilecek peygamberin de aynı zamanda bir mucizesidir. Doğumu anında meydana gelen harika haller var. O gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yıldızının doğması, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu gece 14 şerefeli İran'daki sarayın yıkılması, bir bin yıldır yanmakta olan ateşin sönmesi ve o gece tapılan gölün kuruması. Ne demek? Kabe'deki putların yüzüstü yıkılması. Ha demek ki bu gece dünyaya teşrif eden zat putperestliği kaldıracak. Allah'ın uygun görmediği yanlış şeyleri mukaddes tanıyanlar o mukaddeslik kaldırılacak. Ateşe tapmak, suya tapmak ve benzeri gibi şeyleri o gece dünyaya teşrif eden zat bunları kaldıracak diye Allah o peygamberin hürmetine onları ikram ettiği için o zatın da mucizesi oluyor. İşte Peygamber Efendimizin peygamber olmadan önce gerek doğumundan önce, gerek doğumunda, gerekse peygamber olarak gönderilecek 40 yaşına kadar mazhar olduğu mucizelerin tamamına irhasat diyoruz. İşte bunlar peygamberimizin peygamberinden evvel ve doğumu anında zuhur eden harika hallerdir. Bir grup bu. İkinci grup ise sair delal-i büvvettir. Yani Peygamber Efendimizin peygamberliğinden sonra meydana gelen bütün mucizeleri. İkinci kısım da iki kısım. Peki bu Peygamber Efendimizin peygamberliğinden sonra mazhar olduğu mucizeler kaç ay? O da ikiye ayrılır. Biri nübüvvetinden sonra Fakat nübüvvetini tasdikan zuhura gelen harikalardır. İkincisi, asr-ı saadetinde mazhar olduğu harikalardır. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinden sonra, peki Peygamberimiz bazı şeylere haber vermiş, bazı mucizelere mazhar olmuş ama onlar peygamberliğinden sonra olabilir. Evet. Diğeri ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadetinde, kendi hayatında mazhar olduğu mucizelerdir. Bunu da ikiye ayrıldı. İkincisi, asr-ı saadetinde mazhar olduğu harikalardır. Peygamberlik döneminde. Birincisi, peygamberliğinden sonra. Peygamber ahirete irtihal ettikten sonraki harikalar. İkincisi, peygamberlik döneminde asr-ı saadetteyken mazhar olduğu mucizeler. Şu ikinci kısım da iki kısımdır. Biri zatında, siretinde, suretinde, ahlakında, kemalinde zahir olan delal-i nübüvvettir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'la doğrudan ilgili olan bir mucize. Diğeri ise afaki, harici şeylerde mazhar olduğu mucizattır. Mesela diyelim, hayvanlarla ilgili, kuşlarla ilgili, taşlarla ilgili. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mesela öyle zatında harika haller var ki, mesela diyelim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam uyurdu ama uyanıktı. Arkasını da görürdü Peygamberimiz Aleyhisselam kendisinin bildirdiğine göre. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bedeninde, ahlakında bir örnek verelim mesela bununla ilgili. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam ben bazen yedirilirim diyor. Siz beni örnek almayın o konuda. Ben Allah diyor yedirir içirir. Beni doyurur diyor. Mesela gibi. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakında, zatında, siretinde, suretinde ve şahsında yaratılan mucizeler var. Bir de afaki olarak onun yine vesilesiyle, onun eliyle ama afaki olarak hariçte yaratılan mucizeler var. Bir de böyle bir ikili taksim. Şu ikinci kısım daha iki kısımdır. Biri manevi ve Kur'anidir. Bu manevi mucizeleri biz özellikle ihbari mucizeler de diyorlar, haberi mucizeler de diyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim Peygamberimizin getirdiği en büyük mucizedir. Evet. Ve kıyamete kadar geçerli olan bir mucizedir. Yani Peygamber Efendimizin gösterdiği mucizeler deyince sadece bizim bu 19. mektupta geçen mucizeler gibi veya Delal-i Nübüvvet'te geçen mucizeler gibi mucizeler olarak değerlendirmeyelim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi, en harika mucizesi, zamanla, mekanla kayıtlı olmayan mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir ve kıyamete kadar geçerlidir. Şu anda da bütün insanlık o mucizelerle, o mucize ve mucizelerle baş başadır, karşı karşıyadır. Onun için bizim öncelikle Peygamber Efendimiz'in mucizelerinden Kur'an'ı nazara vermemiz ve Kur'an'ın güzelliklerini başkalarına yaşayarak ve anlatarak örnek olmamız gerekiyor. Diğeri maddi ve ekvanidir. Yani Allah-u Teala'nın ayetleri sadece Kur'an ayetleri değil, kainattaki bütün varlıklar da Allah-u Teala'nın ayetleridir. Onlara biz kevni ayetler diyoruz. Allah-u Teala'nın irade sıfatından geliyor. Kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Kerim, irade sıfatından gelen de kainat Kur'an'ı, kainat kitabıdır. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselam Kur'an mucizesine mazhar olmakla, manevi mucizelere mazhar olmakla beraber aynı zamanda kevni mucizelere de kainattaki gözümüzle gördüğümüz varlıklarla ilgili mucizeleri vardır. Bu kainatla ilgili mucizeler de iki kısımdır diyor. Şu maddi ve ekvani, şu ikinci kısım da iki kısımdır. Biri davay nübüvvet vaktinde ehli küfrün inadını kırmak veyahut ehli imanın kuvveti imanını ziyadeleştirmek için zuhura gelen harikulade mucizattır. Bu da önemli iki tane örnek burada görüyoruz. Çok örneklerden iki tanesi. Yani Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neden mucize ikramında bulunuyor? Hikmeti nedir? Bir, bir defa peygamberliğin ispatı için mucize göstermesi gerekiyor. Yani bir peygamber mucize göstermesi gerekiyor ki Allah'ın elçisi olduğunun delili olsun. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin göstergesi olan mucizeler, bir, ehli küfrün inadını kırmak. Kafirlerin, inkarcıların inadını kırıp bu zatın Allah'ın elçisi olduğunun ispatı için. İki, veyahut ehli imanın kuvveti imanını ziyadeleştirmek. Peki bazen müşriklerin olmadığı, kafirlerin olmadığı yerde de farklı mucizata mazhar olmuş Peygamber Aleyhisselam. Elbette müminlerin de imanının kuvvetlenmesine ve özellikle müminlerin arasında bulunan ama iman etmediği halde iman etmiş gibi görünen münafıklar vardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların ismini vermemiş. Onları tabiri caizse açığa çıkarmamış. Böylece değişik zamanlarda onlar gerek mucizeleri görerek, gerek iman hakikatlerine muhatap olarak imana gelmişler. İşte gerek o münafıkların imana gelmelerini sağlamak, gerekse imanı zayıf olanların imanlarını kuvvetlendirmek, gerekse imanı kuvvetli olanların imanlarını daha da inkişaf ettirmek için Peygamberimiz mucizelere mazhar olmuş. Örneğin, şakkı kamer ve parmağından suyun akması ve az taamla çokları doyurması ve hayvan ve ağaç ve taşın konuşması gibi 20 nev, 20 çeşit, 20 tür ve her bir nevi manevi tevatür derecesinde ve her bir nevin de çok mukarrer efradı var. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın afaki, kendi asrında gerek müşriklere karşı gerek müminlerin imanını kuvvetlendirmeye karşı gösterdiği bu tür mucizeler 20 çeşit, 20 tür kadar. Maşallah. Ayın ikiye bölünmesi, parmağından suyun akması ve az bir yiyecekle çok insanları doyurması ve hayvan ve ağaç ve suyun ve taşın konuşması gibi 20 çeşit tür mucizata mazhar olmuş. Ve her bir nevi manevi tevatür derecesinde ve her bir nevin de çok mukarrer efradı var. İkinci kısım istikbalde ihbar ettiği hadiselerdir ki Cenab-ı Hakk'ın talimiyle o da haber vermiş. Haber verdiği gibi doğru çıkmıştır. Bu yukarıda istikbalden haber vermesi, kendi peygamberliğinden sonraki olaylar haber vermesini ayırmıştı. Peki buradaki haber vermesi, kendi hayatı döneminde verdiği haberler var. Yani asr-ı saadetinde önceden haber vermiş, yine asr-ı saadetinde gerçekleşmiş. Mesela demiş ki, biz Mekke'yi fethedeceğiz. Allah'ın izniyle haber vermiş ve Mekke fethedilmiştir. Kendi döneminde haber verdiği, gerçekleştiği haberler diye anlayabiliriz bunu. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındayken mazhar olduğu bu kevni ayetler iki türlüdür. Bir, işte taşların, suların, ağaçların vesaire onlarla ilgili mucizelere mazhar olması. Bir de kendi asr-ı saadetinde meydana gelecek bazı olayları gelmeden önce haber vermesi şeklinde anlayabiliriz. İşte biz de şu ahirki kısımdan başlayıp İcmali bir firiste göstereceğiz. Üstad Hazretleri önce bu tasnifine uygun olarak bir risale telif etmeyi düşünmüş ve bu tasnife uygun olarak kademe kademe anlatmayı, ona göre mucizeleri aktarmayı düşünmüş. Fakat maalesef niyet ettiğim gibi yazamadım. İhtiyarsız olarak nasıl kalbe geldi öyle yazıldı. Demek ki Üstad Hazretleri bir niyette bulunmuş, bir arzuda. Ancak Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla farklı bir yola sevk edilmiş ve o şekilde bu risale tanzim edilmiş. Zaten bu mübarek zatların özelliği kendi iradelerini Cenab-ı Hakk'ın iradesine teslim ederek onun ilhamıyla hareket etmişler. Ve kendi iradelerini Allah-u Teala'nın iradesinin istikametinde kullanılmışlar. Bu manada 19. mektup da bu şekilde tanzim edilmiş. Şu taksimattaki tertibi tamamıyla murat edemedim. İlhamen, ihtaren yazıldığından bu niyetimi tam gerçekleştiremedim diyor. Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mazhar olduğu bu maddi ve manevi mucizelere ve Kur'an gibi büyük hakikate bizleri hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını örnek alarak Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kullar zümresine girmemizi nasip ve müyesser buyursun. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.